Zincirinden boşanmış fıçılar. Örümceklerle olan savaştan sonraki gün, Bilbo ile cüceler açlık ve susuzluktan ölmeden önce çaresizlik içinde son bir çabaya kalkıştılar. Ayağa kalkıp 13'ünden 8'inin yolun bulunduğunu tahmin ettiği yöne doğru sendelediler. Ama haklı olup olmadıklarını hiç öğrenemediler. Ormanda var olduğu kadarıyla gün ışığı bir kez daha yerini akşamın karasına bırakmaktaydı ki aniden etraflarında pek çok meşalenin ışığı yüzlerce kızıl yıldız misali parlayıverdi. Orman elfleri yayları ve mızraklarıyla ortaya fırlayıp cücelere bağırarak durmalarını söylediler. Dövüşmek kimsenin aklından bile geçmedi. Cüceler öyle bir durumdaydılar ki aslında yakalandıklarına memnun olmuşlardı. Sahip oldukları tek silah olan küçük bıçakları da ellerin geceleyin bir kuşu gözünden vurabilecek oklarına karşı bir işe yaramayacaktı. Bu yüzden oldukları yerde oturup beklediler. Yüzüğünü parmağına takıp çabucak yana çekilen Bilbo dışında hepsi. İşte bu yüzden elfler cüceleri uzun bir sıra halinde arka arkaya dizip saydığında Hobbit'i ne buldular ne de saydılar. Tutsaklarını ormanın içine götürürken onları meşalelerin ışığının hayli gerisinden izleyen Bilbo'nun ayak seslerini de duymadılar. Tüm cücelerin gözü bağlıydı ama bu pek bir şey değiştirmiyordu. Zira gözlerini kullanabilecek durumda olan Bilbo bile nereye gitmekte olduklarını göremiyordu. Hem zaten ne o ne de diğerleri yola nereden başladıklarını biliyordu. Bilbo meşalelere yetişmek için elinden gelen tüm çabayı sarf etmekteydi. Zira elfler cüceleri hasta ve bitkin olmalarına bakmadan gidebildikleri kadar hızlı yürütmekteydi. Kral acele etmelerini buyurmuştu. Aniden meşaleler durdu ve onlar köprüyü aşmak üzereyken Hobbit onlara son anda yetişti. Bu, kralın nehrin diğer kıyısındaki kapılarına çıkan köprüydü. Köprünün altında akan su, karanlık, hızlı ve güçlüydü. Köprünün uzak ucunda bulunan kapılar ağaçlarla kaplı, dik bir yamaca inen dev bir mağaranın ağzı önündeydi. Yamacın dibinde dev kayınlar nehrin kıyısına kadar iniyordu. Öyle ki ayakları nehrin içindeydi. Elfler tutsaklarını köprünün karşı tarafına ittiler ama Bilbo geride durakladı. Mağara ağzının görüntüsünden hiç hoşlanmamıştı ve tam dostlarını yarı yolda bırakmamaya karar verdiği anda kralın koca kapıları arkalarında bir çınlama ile kapanmadan önce son elflerin arkasından kendini içeri atmayı başardı. İçeride geçitler kızıl meşale ışığıyla aydınlanmıştı ve elf muhafızlar dönen, birbirini kesen, yankılı patikalarda uygun adım yürürken şarkılar söylemekteydi. Patikalar goblin şehirlerindekilere benzemiyordu. Daha küçüktüler. Yer altındaki derinlikleri daha azdı ve daha temiz havayla doluydular. Sütunları yaşayan taşlardan yontulmuş büyük bir salonda elf kralı ahşap oyma bir koltukta oturmaktaydı. Başında küçük meyveler ve kızıl yapraklardan bir taç vardı. Çünkü güz yine gelmişti. Baharda orman çiçeklerinden bir taç takardı. Elinde meşeden oyma bir asa tutuyordu. Tutsaklar önüne getirildi ve onlara sertçe bakmasına rağmen adamlarına esirlerin bağlarını çözmelerini söyledi. Çünkü cüceler pejmürde ve bitkindiler. Üstelik burada iplere gerek yok dedi. Bir kez içeriye getirilenlerin büyülü kapılarımdan kaçmasına imkan yoktur. Cüceleri yaptıkları şeyler ve nereye gitmekte ve nereden gelmekte oldukları konusunda uzun uzun ve derinlemesine sorguladı. Ama ağızlarından, Thorin'den fazla laf alamadı. Huysuz ve öfkeliydiler. Nazik rolü bile yapmadılar. ''Suçumuz nedir ey kral?'' dedi geri kalanların yaşça en büyüğü olan Balin. ''Ormanda kaybolmak, aç ve susuz olmak, örümceklere esir düşmek suç mudur? Örümcekler evcil hayvanlarınız mı da öldürülmeleri sizi bu kadar öfkelendiriyor?'' Kral elbette bu soru üzerine daha da öfkelendi ve şöyle cevap verdi. ''Diyarımda izinsiz dolaşmak suçtur. Benim krallığımda bulunduğunuzu, benim halkımın açtığı yolu kullanmakta olduğunuzu unuttun mu? Ormanda halkımı 3 kez takip edip başlarına bela olmadınız ve çıkardığınız kargaşa ve gürültüyle örümcekleri ayağa kaldırmadınız mı? Yol açtığınız bütün sıkıntılardan sonra sizi buraya neyin getirdiğini öğrenmeye hakkım var. Ve bana hemen anlatmazsanız akıl, fikir ve terbiyeyi öğrenene dek hepinizi zindana atarım. Daha sonra cücelerin ayrı ayrı hücrelere konmasını ve onlara yiyecek ve içecek verilmesini, ancak içlerinden en az biri ona tüm bilmek istediklerini anlatmaya razı gelene dek küçük zindanlarının kapısından öteye geçmelerine izin verilmemesini söyledi. Ama onlara Thorin'i de esir tuttuğunu söylemedi. Bunu öğrenen Bilbo oldu. Zavallı Bay Baggins, o yerde tek başına, her zaman saklanarak ve asla yüzüğü çıkarmaya ve bulabildiği en ücra ve karanlık köşelerde gizlenmişken dahi doğru dürüst uyumaya cesaret edemeden çok uzun ve yorucu bir zaman geçirdi. Yapacak bir şey olsun diye elf kralının salonunda dolanmayı alışkanlık haline getirdi. Kapılar büyü marifetiyle kapansa da zaman zaman elini çabuk tuttuğunda dışarı çıkabiliyordu. Orman elfleri bölükler halinde zaman zaman başlarında elf kralı olduğu halde avlanmak veya ormanda ve doğudaki topraklarda bir başka iş yapmak üzere at sırtında saraydan çıkardı. Bu zamanlarda Bilbo çok çevik davranabildiğinde peşlerinden dışarı süzülürdü. Ancak bu çok tehlikeli bir işti. En az bir defasında son elfin ardından çınlayarak kapanan kapılara sıkışmaktan kıl payıyla kurtuldu. Yine de gölgesi meşale ışığında fazlasıyla ince ve titrek olan, yüzünden veya birinin ona çarpıp varlığını fark etmesinden korktuğu için aralarında yürümeye cesaret edemiyordu. Pek sık olmayan dışarı çıkışlarında da pek hayırlı şeyler yapmadı. Cüceleri terk etmek gibi bir isteği yoktu ve onları olmadan ne yapacağını da bilmiyordu. Dışarı çıktıkları zamanlarda avlanan elfleri takip edemeyecek kadar yavaştı. Bu yüzden de ormandan çıkış yollarını bir türlü öğrenemedi ve geri dönme imkanı doğana kadar kaybolma korkusuyla neredeyse felç olarak ormanda zavallı bir şekilde dolaşır olmuştu. Dışarıda karnını da doyuramıyordu çünkü avcılıktan anlamıyordu. Ama içerideyken, etrafta kimsecikler yokken depolardan ya da masalardan yiyecek aşırarak açlığını giderebiliyordu. Her gün aynı evi soyup duran ama asla kaçamayan bir soyguncu gibiyim diye düşündü. Bu sefil, bıktırıcı, rahatsız serüvenin en kasvetli ve monoton bölümü bu. Keşke Hobbit kovuğumda, sıcak ateşimin başında, yanan lambanın ışığında olsaydım. Sık sık büyücüye haber gönderip yardım isteyebilmeyi de diliyordu. Ama elbette bu düpedüz imkansızdı ve çok geçmeden anladı ki yapılacak bir şey var idiyse bunun Bay Baggins tarafından yalnız ve yardımsız yapılması gerekecekti. Nihayet muhafızların peşinden dolaşıp bulabildiği fırsatları değerlendirerek geçen bu sinsice yaşamın ardından cücelerin her birinin nerede tutulduğunu öğrendi. Bulundukları 12 hücreyi sarayın farklı bölümlerinde buldu ve bir süre sonra saray civarını iyice belledi. Bir gün muhafızların konuşmasına kulak misafiri olduğunda hapiste özellikle derin ve karanlık bir yerde bir cücenin daha tutulmakta olduğunu öğrenerek hayrete düştü. Elbette hemen bunun Thorin olduğunu tahmin etti ve bir süre sonra tahmininin doğru olduğunu öğrendi. Nihayet pek çok güçlükten sonra yerini bulmayı ve etrafta kimse yokken cücelerin şefiyle konuşmayı başardı. Thorin artık başına gelen talihsizliklere kızamayacak kadar sefil durumdaydı ve krala hazinesi ve macerası hakkında her şeyi anlatmayı düşünmeye başlamıştı ki bu da cesaretinin ne kadar kırılmış olduğunu gösteriyordu. Anahtar deliğinden Bilbo'nun küçük sesini duydu. Kulaklarına inanamadı. Ancak çok geçmeden yanılmış olamayacağına karar verdi ve kapıya gidip diğer taraftaki Hobbit'le fısıltıyla uzun bir konuşma yaptı. Böylece Bilbo, Thorin'in mesajını diğer esir cücelerin her birine gizlice götürüp onlara şefleri Thorin'in de yakınlarda tutsak olduğunu ve kimsenin Thorin'in buyruğu olmadan krala yolculukların amacını belli etmemesi gerektiğini iletebildi. Zira Hobbit'in yoldaşlarını örümceklerden nasıl kurtardığını öğrenen Thorin yüreklenmişti ve bir kez daha diğer bütün kaçış yolları tükenene aslında bakılırsa olağanüstü Bay Görünmez Baggins kendine büyük bir hürmet beslemeye başlamıştı. Zekice bir şey düşünmek bakımından hepten başarısız olana dek kendini krala hazineden pay vaat ederek kurtarmaya çalışmamaya azimliydi. Diğer cüceler mesajı aldıklarında hemfikir oldular ve hepsi Bilbo'ya güveniyordu. Görüyorsunuz ya, bu tam da Gandalf'ın olacağını söylediği şeydi. Belki de başını alıp gitmesinin ve onları terk etmesinin nedeni de buydu. Ancak Bilbo onlar kadar umutlu olmaktan çok uzaktı. Herkesin ona bel bağlamasından hoşlanmıyordu. Büyücünün yakınlarda olmasını tercih ederdi. Ama bunun yararı yoktu. Muhtemelen Kuyut Ormanı'nın karanlık uzaklığının tümü aralarındaydı. Oturup kafası neredeyse patlayana kadar düşündü. Ama aklına hiçbir parlak fikir gelmedi. Tek bir görünmezlik yüzüğü iyi bir şeydi. Ama 14 kişi arasında fazla işe yaramazdı. Ama elbette tahmin ettiğiniz gibi sonunda dostlarını kurtarmayı başardı ve bu şöyle oldu. Bir gün etrafı kolaçan ederken Bilbo çok ilginç bir şey keşfetti. Büyük kapılar mağaraların yegane girişi değildi. Sarayın en alt bölümlerinin altında bir dere akıyor ve doğuda biraz uzakta ana ağzın açıldığı dik yamacın ötesinde orman nehriyle birleşiyordu. Bu yeraltı akarsuyunun yamaçtan çıktığı yerde bir su kapısı vardı. Burada kayalık çatı derenin yüzeyine yaklaşıyordu ve buradan derenin yatağına kadar indirilebilen bir ızgaralı kapı kimsenin bu yoldan girip çıkamamasını sağlıyordu. Ama su kapısından giriş ve çıkış yoğun olduğundan ızgaralı kapı genellikle açık bırakılıyordu. Bu yoldan gelen herhangi biri kendisini tepenin ta içlerine inen karanlık ve kaba bir tünelde bulurdu. Ama tünelin mağaraların altından geçtiği bir noktada tavan kesilerek çıkarılmış ve meşeden büyük tavan kapılarıyla kapanmıştı. Bunlar yukarıya kralın mahzenlerine açılıyordu. Burada bir sürü fıçı vardı. Yörede hiç üzüm asması yetişmemesine rağmen orman elfleri, özellikle de orman elflerinin kralı şaraba pek düşkündü. Şarap ve diğer mallar uzaklardan, güneydeki kısımlarından veya insanların ırak diyarlardaki asma bahçelerinden getiriliyordu. Bilbo, en iri fıçılardan birinin arkasına saklanarak tavan kapılarını ve ne işe yaradıklarını keşfetti. Sindiği yerden kralın hizmetkarlarının konuşmalarını dinledi ve şarap ve diğer malların nehirler üzerinden veya karayoluyla uzun göle nasıl geldiğini öğrendi. Görünüşe bakılırsa orada hala insanlara ait müreffeh bir şehir vardı ve her türden düşmana, özellikle de dağın ejderhasına karşı bir koruma tedbiri olarak suyun içlerine uzanan köprüler üzerine inşa edilmişti. Göl kasabasından yola çıkan fıçılar orman nehrinin kaynağına doğru götürülüyordu. Çoğu zaman büyük sallar gibi birbirlerine bağlanıp dere boyunca sırıklarla veya kürek çekilerek taşınıyor, bazen de yassı teknelere yükleniyorlardı. Fıçılar boşaldığında elfler bunları tavan kapılarından alıp su kapısını açıyordu. Ve fıçılar bir süre bata çıka yüzdükten sonra akıntıya kapılıp nehrin çok aşağısında kuyu tormanın en batı ucuna yakın bir yerde nehir kıyısındaki bir girintiye ulaşıyordu. Burada toplanıp yeniden birbirine bağlanıyor ve tekrar orman nehrinin uzun göle aktığı noktanın yakınındaki göl kasabasına yüzdürülüyordu. Bilbo bir süre oturup bu su kapısını düşündü ve dostlarının kaçışı için kullanıp kullanılamayacağını merak etti. Nihayet çaresizlikten doğan bir plan kafasında şekillenmeye başladı. Tutsaklara akşam yemeği götürülmüştü. Muhafızlar geçitleri güçlü adımlarla aşarken meşale ışığını da yanlarında götürerek her şeyi karanlıkta bırakıyordu. Derken Bilbo, kralın kahyasının muhafızların şefine iyi geceler dediğini duydu. ''Şimdi benim de gel de az önce gelen yeni şarabın tadına bak. Bu gece mahzenlerdeki boş tahtaları boşaltmak için çok uğraşacağım. Bu yüzden önceden bir şeyler içelim ki işimiz kolaylaşsın.'' ''Pekala'' diye güldü muhafızların şefi. ''Seninle birlikte şarabın tadına bakayım da kralın masasına layık olup olmadığına karar vereyim. Bu gece bir ziyafet var ve yukarıya kötü mal göndermek olmaz.'' Bilbo bunu duyduğunda içi pırpır etmeye başladı. Zira şansın ondan yana olduğunu ve cüretkar planını deneme fırsatını hemen bulduğunu görmüştü. İki elfi küçük bir mahzene girip üzerine iki büyük kulplu sürahi bulunan bir masaya oturana kadar izledi. Çok geçmeden elfler şarap içmeye ve neşeyle kahkahalar atmaya başlamıştı. O sırada alışılmadık türden bir talih Bilbo'dan yanaydı. Bir orman elfinin uykusunu getirmek için şarabın sert olması gerekirdi ama görünüşe bakılırsa bu şarap büyük Dorvinyon bahçelerinin sarhoş edici mahsulüydü ve kralın askerleri ve hizmetkarları tarafından değil, kralın ziyafetlerinde ve kahyanın koca sürahileriyle değil, daha küçük kaselerle içilmek üzere üretilmişti. Çok geçmeden muhafız şefinin başı öne düştü, masaya yaslandı ve derin bir uykuya daldı. Kahya onu fark etmeden bir süre kendi kendine konuşup gülmeye devam etti. Ama çok geçmeden onun başı da masaya düştü ve uykuya dalıp dostunun yanında horlamaya başladı. Ardından Hobbit gizlice yanlarına süzüldü. Çok geçmeden muhafızların şefi anahtarlarından olmuştu ve Bilbo hücrelere giden geçitlerde tüm hızıyla koşar adım yürümekteydi. Büyük anahtar yığını kollarına çok ağır geliyordu. ve anahtarların ara sıra yüksek sesle şakırdayıp onu tepeden tırnağa titretmesine engel olamadığından yüreği hep ağzındaydı. Önce balinin kapısındaki kilidi açtı ve cüce dışarı çıkar çıkmaz ardından özenle yeniden kilitledi. Tahmin edebileceğiniz gibi balin çok şaşırmıştı ve küçük ve sıkıcı taş odasından çıkmaktan duyduğu memnuniyete rağmen durup sorular sormak ve Bilbo'nun ne yapacağını ve bu konudaki her şeyi öğrenmek istiyordu. ''Şimdi buna zamanım yok.'' dedi Hobbit. ''Sen beni takip et yeter. Hepimiz bir arada durmalı ve birbirimizden ayrılma riskine girmemeliyiz. Ya hepimiz kaçacak ya da hiçbirimiz. Son şansımız da bu. Bu öğrenilirse kim bilir kral sizi bir daha nereye koyar ve tahminimce elleriniz de ayaklarınız da zincirlerle bağlatır. Karşı gelme bakayım, aferin sana.'' Sonra kapı kapı dolaştı. Ta ki mahiyeti 12'ye ulaşana dek. Karanlık ve uzun esaretleri yüzünden hiçbiri de çevik değildi. Ne zaman biri diğerine çarpsa veya karanlıkta homurdansa ya da fısıldasa Bilbo'nun yüreği güm diye atıyordu. ''Kahrolsun şu cücelerin çıkardığı gürültü.'' dedi kendi kendine. Ama her şey yolunda gitti ve hiç muhafızla karşılaşmadılar. Aslına bakılırsa o gece ormanda ve yukarıdaki salonlarda büyük bir güz şöleni vardı. Kralın halkının neredeyse tümü eğlencedeydi. Nihayet pek çok kez tökezledikten sonra Thorin'in derin, uzak ve şans eseri mahzenlere yakın olan zindanına vardılar. ''Şerefim üzerine.'' dedi Thorin. Bilbo ona fısıltıyla dışarı çıkıp dostlarına katılmasını söyleyince. ''Gandalf her zamanki gibi doğru söylemiş. Anlaşılan zamanı geldiğinde pek iyi bir hırsız oluyorsun. Bundan sonra ne olursa olsun hepimizin ebediyen hizmetinde olduğumuza eminim. Ama bundan sonra ne olacak?'' Bilbo fikrini elinden geldiğince açıklamasının zamanı geldiğini gördü. Ama cücelerin planını nasıl karşılayacağından hiç emin değildi. Korkuları yerindeydi. Zira fikrinden zerre kadar hoşlanmadılar ve içinde bulundukları tehlikeye rağmen yüksek sesle homurdanmaya başladılar. ''Berelinip paramparça olacağız, üstelik şüphesiz boğulacağız.'' diye mırıldandılar. ''Anahtarları eline geçirmeyi başarınca aklına makul bir fikir geldi sanmıştık. Bu delice bir fikir.'' ''Pekala.'' dedi Bilbo, mahzun ve aynı zamanda epey sinirli bir şekilde. ''Güzel hücrelerinize dönün. Sizi tekrar içeri kilitleyebileyim de orada rahatça oturup daha iyi bir plan düşünebilirsiniz. Ama içimden denemek gelse bile bir daha anahtarları elime geçirebileceğimi sanmam.'' Bu onlara yetmişti ve sakinleştiler. Üst salonlara giden yolu bulmaları ve büyüyle kaplanan kapılardan yollarını dövüşerek açıp çıkmaları imkansız olduğundan ve tekrar bulunana kadar geçitlerde homurdanarak dolaşmanın yararı olmayacağından sonunda tam da Bilbo'nun önerdiği şeyi yapmak zorunda kaldılar. Böylece Hobbit'in peşine düşüp en aşağıdaki mahzenlere doğru gizlice ilerlediler. Muhafız şefinin ve kahyanın hala yüzlerinde gülümsemelerle mutlu mesut horlarken görülebildiği bir kapıdan geçtiler. Dorvinyon şarabı derin ve hoş rüyalar getirir. Bilbo yollarına devam etmeden önce gizlice içeri girip iyi yüreklilikle anahtarları kemerine koymasına rağmen ertesi gün muhafız şefinin yüzünde farklı bir ifade olacaktı. ''Bu onu başındaki beladan bir ölçüde kurtarır.'' dedi Bay Baggins kendi kendine. Kötü biri değildi, tutsaklara da epey iyi davranıyordu. Üstelik bu hepsinin kafasını karıştıracak. Bütün o kilitli kapılardan geçip ortadan kaybolduğumuza göre çok güçlü büyüye sahip olduğumuzu sanacaklar. Ortadan kaybolmak. Bu olacaksa çok acele işe koyulmalıyız. Balin muhafızla kahyeyi gözlemek ve hareket etmeleri durumunda onları uyarmak için gönderildi. Geri kalanlar tavan kapılarının olduğu yandaki mahzene gittiler. Kaybedecek çok az zaman vardı. Bilbo'nun da bildiği gibi çok geçmeden bazı elfler emir gereği aşağı inecek ve kahyanın boş fıçıları kapılardan dereye indirmesine yardım edecekti. Aslında fıçılar odanın ortasında sıralar halinde dizilmiş, aşağı itilmeyi bekliyordu. Bazıları şarap fıçılarıydı ve tepelerini çok gürültü çıkarmadan açmak veya kolaylıkla kapatıp mühürlemek mümkün olmadığından pek işe yaramazlardı. Ama aralarında kralın sarayına tereyağı, elma gibi bir sürü şey getirmekte kullanılan birkaç farklı fıçı da vardı. Çok geçmeden bunlardan içinde bir cücenin sığabileceği kadar yer olan 13 tane buldular. Aslına bakılırsa bazıları fazla genişti ve Bilbo'nun onları ellerindeki kısa zamanın el verdiğince rahat ettirmek için, saman ve benzeri şeyler bulmak için elinden geldiğini yapmasına rağmen, cüceler fıçılara girerken tedirginlikle içeride nasıl sarsılıp sağa sola çarpacaklarını düşündüler. Nihayet 12 cüce de fıçılara yerleşmişti. Thorin bir sürü sorun çıkarmış, fıçısında dönüp durmuş ve küçük bir kulübedeki iri bir köpek gibi homurdanmıştı. Sonuncu olan Balin ise hava deliklerine epey titizlenmiş ve daha kapak kapanmadan boğulduğunu söylemeye başlamıştı. Bilbo fıçıların yanlarındaki delikleri tıkamak ve kapakları olabildiğince emniyetli bir şekilde kapamak için elinden geleni yapmıştı ve artık tek başınaydı. Etrafta koşuşturup fıçılara son rötuşlarını yapıyor ve küçük bir olasılık olmasına rağmen planının başarılı olmasını ümit ediyordu. İşlerini tam zamanında bitirmişlerdi. Balin'in kapağı takıldıktan ancak 1-2 dakika sonra sesler duyuldu ve titreşen ışıklar görüldü. Birkaç elf gülüp konuşarak ve şarkılardan dizeler söyleyerek mahzene geldiler. Salonların birindeki şen bir ziyafeti geride bırakmışlardı ve mümkün olduğunca çabuk dönmeye kararlıydılar. "Kahya ihtiyar Galyon nerede?" dedi biri. "Bugün onu masalarda göremedim. Burada olup bize yapılacakları göstermesi gerekiyor. Miskin ihtiyar gecikirse kızacağım," dedi bir başkası. "Şarkılar söylenirken burada vakit harcamak istemiyorum." Biri "ha ha" diye seslendi. "İşte ihtiyar burada. Başını sürahiye gömmüş. Arkadaşı yüzbaşı ile birlikte kendilerine ayrı bir ziyafet veriyorlarmış." "Sarsın şunu, uyandırın," diye bağırdı diğerleri sabırsızlıkla. Galyon sarsılmaktan da uyandırılmaktan da hiç hoşlanmamıştı. Hele kendisine gülünmesinden hiç. "Hepiniz geciktiniz," diye homurdandı. "Ben burada bekleyip dururken sizler içip eğleniyor ve görevlerinizi unutuyorsunuz. Bitkinlikten uyuyakalmama şaşmamak lazım." "Şaşmamak lazım," dediler. Açıklaması yakınındaki sürahide dururken, "İşe koyulmadan önce uyku ilacından biraz da bize koklat. Oradaki zindancıyı uyandırmaya mahal yok. Görünüşe bakılırsa o payına düşeni zaten almış." Ardından birer kez daha içtiler ve aniden pek neşelendiler. Ama akılları başlarından tamamen gitmemişti. "Kurtar bizi Galyon," diye haykırdı bazıları. "Ziyafete erken başlayıp aklını şaşırmışsın. Ağırlığa bakılırsa buraya boş yerine dolu fıçıları yığmışsın." "İşinizi görün," diye homurdandı kahya. "Aylak bir sarhoşun kolunun hissettiği ağırlığa bakılmaz. Gidecek olanlar bunlar, başkası değil. Dediğimi yapın." "Pekala, pekala," diye cevap verdiler fıçıları açıklığa doğru yuvarlayarak. Kralın tereyağı tekneleriyle en iyi şarabı nehre yuvarlanır da göl halkı bedavaya ziyafete konarsa vebali senin. "Yuvarlan, yuvarlan delikten aşağı, vira salpa, iniyorlar aşağı, sallana yuvarlana." Fıçılardan önce biri, ardından diğeri gürültüyle karanlık açıklığa yollanıp 1-2 metre aşağıdaki soğuk sulara itilirken böyle şarkı söylediler. Fıçıların bazıları gerçekten de boştu. Bazıları da her birinde özenle paketlenmiş birer cüce bulunan teknelerdi. Ama hepsi birden birbiri ardına bir sürü çatırtı patırtıyla aşağıdakilerin üstüne düşerek, suya çarparak, tünelin duvarlarına sürünerek, birbirine toslayarak ve akıntı boyunca batıp çıkarak gittiler. Tam o anda Bilbo planındaki zayıf noktayı fark etti. Sizler muhtemelen bunu uzun zaman önce fark ettiniz ve ona gülmektesiniz. Ama onun yerinde olsanız, onun yaptığının yarısını bile başaracağınızı sanmam. Elbette kendisi bir fıçının içinde değildi. Fırsatı olsaydı bile onu fıçıya yerleştirecek kimse yoktu. Görünüşe bakılırsa bu kez kesinlikle dostlarını kaybedecek, neredeyse hepsi karanlık tavan kapısının içinden geçip kaybolmuştu ve sonsuza dek elf mağaralarında daimi bir hırsız olarak gizlenmek zorunda kalacaktı. Zira üst kapılardan hemen kaçmayı başarabilse bile cüceleri bir daha bulma şansı çok düşüktü. Fıçıların toplandığı yere karayoluyla nasıl gidildiğini bilmiyordu. Kendisi olmadan cücelerin başına neler geleceğini merak etti. Zira henüz cücelere tüm öğrendiklerini veya ormandan çıktıklarında ne yapmaya niyetlendiğini söylemeye zaman bulamamıştı. Zihninden bütün bu düşünceler geçerken, çok neşeli olan elfler nehir kapısının etrafında bir şarkı tutturdular. Bazıları şimdiden fıçıları hepsi birden su yüzüne çıkar çıkmaz dışarı salmak üzere su kapısındaki ızgaralı kapıyı tutan ipleri çekmeye gitmişti. "Dön coşkun Karadere'de bir zamanlar bildiğin ellere, bırakıp derin salonlarla mağaraları geride, bırakıp yalçın dağları kuzeyde, geniş ve loş ormanın gri gaddar ormana eğildiği yerde, yüz ağaçların dünyasının ötesine, dışarıya fısıldayan melteme, sazların, hasır otlarının, bataklıktaki dalgalanan yosunların ötesine, geceleyin gölden, havuzdan kabaran aksislerin arasından, peşine düş, peşine, soğuk ve sarp göklerdeki yıldızların, dön şafak toprağa vardığında, ivintinin üzerinden, kumun üzerinden, git güneye, git güneye, ara günün şavkıyla gündüzü, dön otlaklara, yeşilliklere, ineklerle öküzlerin otladığı yerlere, dön tepelerdeki bahçelere, dutların şişip dolduğu yere, günün şavka altında, altında gündüzün, git güneye, git güneye, yollan coşkun Karadere'de, bir zamanlar bildiğin ellere. Artık fıçıların en sonuncusu da kapılara doğru yuvarlanmaktaydı. Zavallı küçük Bilbo, çaresizlikten ve aklına yapacak başka bir şey gelmediğinden buna tutundu ve onunla birlikte kenardan aşağı itildi. Soğuk, karanlık suya şap diye düştü. Fıçı da onun üzerine. Suları tükürerek ve tahtaya sıçan gibi tutunarak tekrar yüzeye çıktı. Ama tüm çabalarına rağmen fıçının tepesine çıkmayı başaramadı. Ne zaman denese fıçı yuvarlanıp onu tekrar altına alıyordu. Aslında fıçı boş ve mantar gibi hafif olduğundan kolayca yüzüyordu. Kulakları suyla dolmuş olmasına rağmen yukarıdaki mahzende hala şarkı söyleyen elflerin sesini duyabiliyordu. Ardından tavan kapıları aniden güm diye kapandı ve sesler kesildi. Karanlık tünelde buz gibi soğuk sularda tek başına sürüklenmekteydi. Zira fıçılara yerleştirilmiş dostlar sayılmaz. Çok geçmeden ilerideki karanlıkta gri bir leke belirdi. Çekilen su kapısının gıcırtısını duydu ve kendisini kemerin altından geçip dereye çıkmak için birbirini sıkıştırarak batıp çıkan fıçı ve teknelerden oluşan bir kütlenin ortasında buldu. Ezilip parçalanmamayı güçlükle başardı. Ancak birbirine vuran fıçı kalabalığı teker teker çözülmeye, fıçılar taş kemerin altından geçip uzaklaşmaya başladı. Ardından fıçısının üstüne çıkıp at biner gibi oturmayı başarmış olsa bile bunun işe yaramayacağını gördü. Çünkü fıçının tepesiyle kapının olduğu aniden alçalan tavan arasında bir hobite yetecek kadar bile yer yoktu. Derenin iki kıyısındaki ağaçların suya eğilen dallarının arasından geçip gittiler. Bilbo cücelerin ne hissettiğini ve fıçılarının içine çok su girip girmediğini merak etti. Karanlıkta yanında batıp çıkanlardan bazıları suya daha fazla batmış gibi görünüyordu. Ve Bilbo bunların içinde cücelerin olduğunu tahmin etmişti. Umarım kapakları yeterince sıkı kapatmışımdır diye düşündü. Ama çok geçmeden cüceleri hatırlayamayacak kadar kendi derdine düştü. Başını suyun üzerinde tutmayı başarsa da soğuktan titriyordu. Ve şansı dönmeden önce soğuktan ölüp ölmeyeceğini, fıçıya daha ne kadar tutunabileceğini ve fıçıyı bırakıp kıyıya yüzme riskine atılmasının doğru olup olmayacağını merak ediyordu. Çok geçmeden şansı da döndü. Anafor yapan akıntı bir noktada birkaç fıçıyı kıyıya, birbirinin yakınına sürükledi ve bir süre orada görünmeyen bir köke takılıp kaldılar. Derken Bilbo, bir diğer fıçı tarafından sabit tutulan fıçısının üzerine tırmanma fırsatını kullandı. Boğulmuş bir sıçan gibi fıçıya tırmandı ve dengeyi elinden geldiğince sağlamak için bedenini yayarak tepesine uzandı. Rüzgar soğuktu ama sudan iyiydi ve bir kez daha harekete geçtiklerinde tekrar yuvarlanmayacağını ümit ediyordu. Kısa zaman sonra fıçılar tekrar birbirlerinden ayrıldı ve dönerek derenin aşağısına ve ana akıntıya doğru sürüklendiler. Bilbo bu sırada fıçıya tutunmanın korktuğu kadar güç olduğunu fark etti. Ama feci şekilde rahatsız olmakla birlikte bunu her nasılsa başardı. Neyse ki kendisi çok hafif, fıçı ise çok iriydi ve epey sızıntılı olduğundan biraz su almıştı. Yine de bu eğer veya üzengi olmadan midilliğe, üstelik de aklı fikri çimenlerde yuvarlanmak olan yuvarlak karınlı bir midilliğe binmek gibiydi. Bu yolla Bay Baggins nihayet iki yandaki ağaçların seyreldiği bir noktaya varmayı başardı. Ağaçların arasından gökyüzünün daha soluk rengini görebiliyordu. Karanlık nehir aniden açılıp genişledi ve orada kralın dev kapılarından aceleyle akan orman nehri ona katıldı. Artık gölgeli olmayan loş bir su tabakası vardı ve kayan yüzeyinde bulutlar ve yıldızların kırık yansımaları dans ediyordu. Derken orman nehrinin hızlı akan suları bütün varil ve fıçıları kuzey kıyıda oymuş olduğu geniş bir koya sürükledi. Bu koyun yüksekteki nehir kenarının altında kalan çakıllı bir sahili vardı ve doğu duvarı sert kayadan küçük bir çıkıntıyla kaplıydı. Fıçıların çoğu sığ sahilde karaya çıktı. Ancak birkaçı yollarına devam edip taşlı iskeleye çarptı. Kıyıda gözcülük yapan kimseler vardı. Fıçıların tümünü çabucak sırıklarla çekip sığlıklara ittiler ve onları saydıktan sonra iple birbirine bağlayıp sabaha kadar orada bıraktılar. Zavallı cüceler, artık Bilbo'nun durumu kötü değildi. Fıçısından aşağı kayıp yürüyerek sahile çıktı. Ardından da kıyının yakınlarında görebildiği kulübelere doğru sinsice ilerledi. Artık fırsat bulduğunda kendisine ikram edilmeyen yemekleri de yemekte tereddüt etmez olmuştu. O kadar uzun zaman bunu yapmak zorunda kalmıştı ki ve iyi donanımlı bir kilerdeki lezzetlere karşı kibar bir ilgi duymanın değil, ciddi ciddi acıkmanın ne olduğunu çok iyi biliyordu. Aynı zamanda ağaçların arasında gözüne bir ateş ilişmişti ve tenine yapışan, suları damlayan, soğuk giysiler içindeki Bilbo'ya bu cazip gelmişti. Size o geceki maceralarının çoğunu anlatmaya gerek yok. Zira artık doğuya yapılan yolculuğun sonuna yaklaşıp son ve en büyük serüvene gelmekte olduğumuzdan acele etmemiz gerekiyor. Elbette büyülü yüzüğünün yardımıyla başlarda çok iyi idare etti. Ama sonunda ıslak ayak izleri ve gittiği veya oturduğu her yerde bıraktığı damla izleri onu ele verdi. Aynı zamanda burnu da akmaya başlamıştı. Ve ne zaman saklanmaya çalışsa bastırdığı hapşırıklar muhteşem patlamalar halinde yerini belli ediyordu. Çok geçmeden nehir kenarındaki köyde hatırı sayılır bir kargaşa çıktı. Ama Bilbo elinde kendisine ait olmayan bir somun ekmek, deriden yapılma bir şişe dolusu şarap ile bir turta ile ormana kaçtı. Gecenin geri kalanını olduğu gibi ve bir ateşten uzakta geçirdi. Ama şişe bunu yapmasına yardım etti ve yılın sonlarına yaklaşmalarına ve havanın soğukluğuna rağmen kuru yaprakların üzerinde biraz uyukladı. Fazlasıyla yüksek bir hapşırıkla uyandı. Gri bir şafak çoktan sökmüştü ve nehrin kıyısında şen bir hengame vardı. Fıçılardan sal yapıyorlardı ve salcı elfler çok geçmeden salı dere üzerinden göl kasabasına götürecekti. Bilbo tekrar hapşırdı. Artık üstünden su damlamıyordu ama tepeden tırnağa üşüyordu. Kas katı bacaklarının el verdiği hızda aşağı seyirtti ve kargaşayı fırsat bilip tam zamanında fıçıların üstünden çıkmayı başardı. Neyse ki o sırada tuhaf bir gölge düşürecek güneş yoktu ve şans eseri uzun süre hapşırmadı. Sırıklar büyük bir kuvvetle itildi. Sığ sularda durmakta olan elfler güçlerini toplayıp ittiler. Artık hepsi bir araya itilmiş haldeki fıçılar birbirine sürtünüp gıcırdıyordu. ''Bu yük ağırmış.'' diye homurdandı biri. ''Fazla derine batıyorlar. Bunlardan bazıları hiç boş olmuyor. Gündüz vakti kıyıya çıkmış olsalardı içlerine bakabilirdik.'' dediler. ''Şimdi zaman yok.'' diye haykırdı salcı. ''İtin şunu.'' Böylece nihayet yola çıktılar. Başta yavaşça diğer ellerini durup onları sırıklarla itmek için bekledikleri kaya noktasını geçtikten sonra giderek hızlanarak ta ki ana akıntıyı yakalayıp göle doğru indikçe inene dek. Kralın zindanlarından kaçmışlar ve ormandan geçmişlerdi. Ama ölü mü, diri mi bunu zaman gösterecek. Sıcak bir karşılama. Onlar suda sürüklenirken gün aydınlanıp ısındı. Bir süre sonra nehir sollarında alçalan derin bir sırtın etrafından dolandı. Kayalıkların dibinde iyice derinleşen su kayaları köpüklerle döverek akıyordu. Yar eninden ortadan kayboldu. Sahiller alçaldı, ağaçlar sona erdi. Derken Bilbo bir manzara ile karşılaştı. Dağılıp yüz dolambaçlı yol izleyerek akan, her yanına adalar saçılmış bataklıklarda veya göletlerde duraklayan ama yine de suyu ortasından muntazaman akan güçlü bir nehrin sularıyla dolu engin bir arazi Bilbo'nun etrafında açılıyordu. Ve uzaklarda dağın karanlık zirvesi yırtık bir bulutun arasında yükseliyordu. Dağı kuzeydoğudaki en yakın komşuları ile birbirine bağlayan darmadağın araziyi görmek mümkün değildi. Dağ bir başına yükseliyor ve bataklıkların üzerinden ormana bakıyordu. Yalnız dağ. Bilbo onu görmek için çok uzaklardan gelip pek çok serüvenden geçmiş ama dağın görüntüsünden zerre kadar hoşlanmamıştı. Salcıların konuşmalarına kulak kabartıp verdikleri bölük pörçük bilgileri bir araya getirince çok geçmeden dağı bu uzaklıktan bile görebildiği için çok şanslı olduğunu anladı. Esaretinin iç karartıcılığına ve konumunun nahoşluğuna rağmen altındaki zavallı cücelerden bahsetmiyorum bile şansı tahmininden daha yaver gitmişti. doğudan kuyut ormana giden yollar ortadan kaybolmuş veya kullanılmaz halde olduğundan konuşmalar sadece su yollarından işleyen ticaret ve nehirdeki trafik üzerineydi. Göl halkı ile orman elfleri, orman nehrinin bakım masrafları ve kıyıların bakımı konusunda didişip duruyordu. Bu topraklar cücelerin dağda yaşadığı zamanlardan, herkesin artık gelenek olarak hayal meyal hatırladığı günlerden beri çok değişmişti. Son yıllar içinde ve Gandalf'ın aldığı son haberlerden bu yana bile değişmişlerdi. Büyük sel ve yağmurlar doğuya akan suları kabartmıştı ve bir iki deprem olmuştu. Bazıları bunları ejderhaya atfetmeye meyilliydi. Adını genelde bir lanetle ve dağdan yana uğursuz bir baş hareketiyle anarak. Bataklıklar iki yanda da genişledikçe genişlemişti. Yollar ortadan kaybolmuştu. Yetik yolları aramaya çıkan nice süvari ve gezginle birlikte. Cüceleri Beorn'un tavsiyesi üzerine izlediği ormandan geçen elf yolu artık ormanın doğu ucunda şüpheli ve pek az kullanılan bir menzile varıyordu. Kuzeyde kuyut ormanın eteklerinden dağın gölgesindeki düzlüklere gitmenin tek güvenli yolu nehirdi. Nehir de orman elflerinin kralı tarafından korunmaktaydı. Artık Bilbo'nun işe yarayacak tek yoldan gelmiş olduğunu görüyorsunuz. Bu haberlerin uzaklardaki Gandalf'ın kulağına gitmiş ve ona büyük bir kaygı vermiş olduğunu ve aslında diğer işlerini, ki bu öyküye dahil olmayan, tamamlamakta ve Thorin'in kafilesini aramaya çıkmak üzere hazırlanmakta olduğunu bilse, fıçıların üzerinde titremekte olan Bilbo'nun içi bir nebze olsun rahatlayabilirdi. Ama bilmiyordu. Tek bildiği nehrin hiç bitmeyecekmiş gibi uzadıkça uzadığı, kendisinin ise aç ve feci nezle olduğu ve dağın ona adeta kaşlarını çatarak ve yaklaştıkça onu tehdit ederek baktığıydı. Ancak bir süre sonra nehir daha fazla güneye döndü ve dağ tekrar geriledi. Ve nihayet günün ilerleyen saatlerinde sahiller kayalık bir hal aldı. Nehir gezinen sularının tümünü derin ve coşkun bir selde topladı ve büyük bir hızla ilerlemeye başladılar. Orman nehri doğuya doğru bir kez daha döndükten sonra hızla uzun göle kavuştuğunda güneş batmıştı. Orada nehrin ayaklarına çakıl taşları yığılmış, taş yarları andıran kapıları olan geniş bir ağzı vardı. Uzun göl. Bilbo deniz olmayan herhangi bir suyun bu kadar büyük görünebileceğini hiç hayal etmemişti. O kadar genişti ki karşı kıyısı küçük ve uzak görünüyordu. Ama o kadar da uzundu ki dağı gösteren kuzey ucu hiç görünmüyordu. Bilbo haritadan biliyordu ki orada yük arabasındaki yıldızların şimdiden göz kırpmaya başladığı uzak yükseklerde akan nehir Dale'den göle iniyor ve orman nehriyle birlikte bir zamanlar büyük ve derin olan kayalık bir vadiyi derin sularla dolduruyordu. Güney ucunda ikiye katlanan sular bir kez daha yüksek çavlanların üzerinden dökülerek bilinmeyen topraklara doğru aheste aheste akmaktaydı. Akşamın durgun havasında çavlanların gürültüsü uzaklardan gelen bir kükreme misali duyulabiliyordu. Orman nehrinin ağzının az uzağında kralın mahzenlerinde elflerden bahsini işittiği tuhaf kasaba vardı. Kıyıda birkaç kulübe ve bina olsa da orada değil, gölün yüzeyinin tam üzerine inşa edilen kasaba, göle giren nehrin anaforundan sakin bir koy oluşturan kayalık bir burunla korunuyordu. Tahtadan dev bir köprü, dev orman ağaçlarından yapılma kazıklar üzerinde sularda kimileri altında, kimileri de zırhlı askerlerle dolu filolarca tekne vardı. Ve artık efsaneden ibaret olan savaşlar ve kahramanlıklar yaşanmıştı. Kuraklık olup da sular çekildiğinde daha büyük bir kasabanın çürüyen yığınları hala sahiller üzerinde görülebiliyordu. Ama insanlar bunların çok azını hatırlıyordu. Bazıları hala dağın cüce kralları Durin ırkından Tror ve Trayn'in ejderhanın gelişini ve Dale Lordlarının düşüşünü anlatan eski şarkıları söylese de, bazıları şarkılarında Tror ile Trayn'in bir gün geri döneceğini ve dağ kapılarından nehirlere altın akacağını ve bütün bu toprakların yeni şarkılar ve kahkahalarla dolacağını da söylüyordu. Ama bu hoş efsane gündelik işlerini pek etkilemiyordu. Fıçılardan oluşan sal görünürde belirir belirmez kasabanın kazıkları arasından kürekli kayıklar yaklaştı ve sesler sal dümencilerini selamladı. Ardından ipler atılıp kürekler çekildi. Sal kısa bir süre sonra orman nehrinin akıntısından kurtarılıp yüksek kaya burnunun etrafından dolaştırılarak göl kasabasının küçük koyuna çekilmişti. Orada büyük köprünün kıyıya bakan ucuna pek de uzak olmayan bir yere palamarla bağlandı. Çok geçmeden insanlar güneyden gelecek ve fıçılardan bazılarını alıp götürecekti. Diğerlerini ise dere üzerinden orman elflerinin yurduna götürülmek üzere yanlarında getirdikleri mallarla dolduracaklardı. Bu arada salın elfleri ile kayıkçılar göl kasabasında ziyafete giderken fıçılar suyun üzerinde yüzmeye terk edildi. Onlar gittikten ve gecenin gölgeleri çöktükten sonra sahilde neler olduğunu görebilselerdi çok şaşırırlardı. Öncelikle fıçılardan biri Bilbo tarafından kesilerek kurtarıldı ve sahile itilip açıldı. İçeriden inlemeler duyuldu ve fıçıdan pek mutsuz bir cüce çıktı. Pasaklı sakalı ıslak samanlarla doluydu. Her yanı o kadar çok ağrıyordu, sağı solu öylesine tutulmuş, öyle berelenip sarsılmıştı ki sahilde ayakta bile zor duruyordu. Kulübesine zincirlenip bir hafta unutulmuş bir köpeği andıran aç ve vahşi bir hali vardı. Bu Thorin'di. Ama bunu sadece altın zincirinden ve artık kirlenip paralanmış ve gümüş püskülü kararmış gök mavisi kukuletasından anlayabilirdiniz. Hobbit'e nazik davranması bile zaman alacaktı. Bilbo, ölü müsün diri mi?'' diye sordu, epey aksi bir sesle. Belki de cücelere ilaveten en az bir iyi öğün yemiş olduğunu ve daha iyi hava alabilmesinin yanı sıra kollarıyla bacaklarını da kullanabildiğini unutmuştu. ''Hala zindanda mısın yoksa serbest misin?'' Yiyecek istiyorsan ve bu şapşalca serüvene devam etmek istiyorsan, ne de olsa bu sizin serüveniniz benim değil. Kollarını tokatlayıp bacaklarını ovalasan ve fırsatımız varken diğerlerini dışarı çıkarmama yardım etsen iyi olacak. Thorin elbette bundaki mantığı gördü. Bu yüzden birkaç kez daha inledikten sonra ayağa kalkıp Hobbit'e elinden geldiği kadar yardım etti. Karanlıkta soğuk suların içinde debelenirken hangi fıçıların doğru fıçılar olduğunu bulmak iğrenç bir işti. Fıçıların dışına vurup içeri seslenerek ancak cevap verebilecek durumda olan altı cüceyi bulabildiler. Bunlar fıçılardan çıkarıldı. Kıyıya çıkmalarına yardım edildi ve orada mırıldanıp inleyerek oturmaya veya yatmaya bırakıldılar. Öyle sırılsıklandılar ki, öyle berelenmiş, öyle ağrılıydılar ki ne serbest kaldıklarını fark edebilmiş ne de buna şükredebilmişlerdi. Dugolin ile Balin en mutsuz olanlardan ikisiydi. Ve onlardan yardım istemenin yararı yoktu. Bifur ile Bofur daha az sarsılmıştı ve daha kuruydu ama orada yatıp hiçbir şey yapmaya yanaşmadılar. Ancak genç olan cücelere göre hem de daha küçük fıçılara bolca samanla daha özenli bir şekilde yerleştirilmiş olan Fili ile Kili fıçılardan hemen hemen gülümseyerek sadece birkaç çürükle ve çabucak geçen bir tutulmayla çıktılar. ''Umarım bir daha asla elma kokusu almam.'' dedi Fili. Benim fıçı o kokuyla doluydu. Kolunu bile kıpırdatamazken, üşümüşken ve açlıktan için bulanırken sürekli elma kokusu almak adamı çıldırtıyor. Şu an dünyadaki her şeyi saatlerce yiyebilirim ama elma değil. Fili ile Kili'nin gönüllü yardımlarıyla Bilbo nihayet kafilenin geri kalan üyelerini de bulup çıkardı. Zavallı şişman Bombur ya uykuda ya da baygındı. Dori, Nori, Oin ile Gloin sırılsıklandı ve yarı ölü görünüyorlardı. Hepsinin teker teker taşınıp çaresiz bir halde sahile yatırılması gerekti. İşte buradayız dedi Thorin. Sanırım yıldızlarımıza ve Bay Baggins'e şükretmemiz gerekiyor. Bunu bizden beklemeye hakkı olduğunu eminim. Ama keşke bize daha rahat bir yolculuk ayarlayabilseydi diyorum. Yine de bir kez daha hepimiz fazlasıyla hizmetinizdeyiz Bay Baggins. Şüphesiz karnımız doyduğunda ve kendimizi topladığımızda gereken minnettarlığı gösterebileceğiz. Bu arada sırada ne var? Ben göl kasabasını öneriyorum dedi Bilbo. Başka ne var ki? Elbette önerilebilecek başka hiçbir şey olmadığından Thorin, Fili, Kili ile Hobbit diğerlerini geride bırakarak sahilden büyük köprüye yürüdüler. Köprünün başında muhafızlar vardı ama nöbetlerinde pek dikkatli değildiler. Çünkü uzun zamandır nöbet tutmaya gerçekten ihtiyaç olmamıştı. Nehir geçiş ücretleri yüzünden çıkan nadir tartışmaların dışında orman elfleriyle dosttular. Diğer halklar uzaktı ve kasabadaki gençlerin bazıları dağda bir ejderhanın varlığından duydukları şüpheyi açıkça dile getiriyor ve gençliklerinde onu gökyüzünde uçarken gördüklerini söyleyen aksakallılarla haminlilere gülüyorlardı. Hal böyleyken kulübelerinde ateş başında içip kahkahalar atmakta olan muhafızların cücelerin fıçılardan çıkarılma seslerini veya dört keşif erinin ayak sesini duymamalarına şaşmamak gerek. Thorin meşe kalkan kapıdan içeri girince hayretler içinde kaldılar. ''Kimsin ve ne istiyorsun?'' diye bağırdılar. ayağa fırlayıp el yordamıyla silahlarını arayarak. ''Dağ altı kralı Tror'un oğlu Trayn'in oğlu Thorin'' dedi cüce yüksek sesle ve yırtık giysilerine ve hırpani kukuletasına rağmen öyle de görünüyordu. Boynunda ve bileğinde altın parıldıyordu. Gözleri kara ve derindi. ''Geri döndüm. Kasabanızın efendisini görmek istiyorum.'' Bunu muazzam bir heyecan izledi. Daha aptal olanlardan bazıları dağın gece vakti altına kesmesini, gölün bütün sularının bir anda sararmasını bekler gibi kulübeden dışarı koştular. Muhafızların yüzbaşısı öne çıktı. ''Peki bunlar kim?'' diye sordu. Fili'yi, Kili'yi ve Bilbo'yu işaret ederek. ''Babamın kızının oğulları.'' diye yanıt verdi Thorin. ''Durin ırkından Fili ve Kili ile batıdan bizimle birlikte buraya yolculuk eden Bay Baggins.'' ''Barışçıl niyetlerle geliyorsanız silahlarınızı bırakın.'' dedi yüzbaşı. ''Hiç silahımız yok.'' dedi Thorin. Ve bu doğruydu. Bıçakları orman elfleri tarafından ellerinden alınmıştı. Ulu kılıç Orcrist de öyle. Bilbo'nun kısa kılıcı her zamanki gibi yanında ve gizliydi. Ama bunun hakkında hiçbir şey söylemedi. Eskilerde anlatıldığı gibi nihayet bizim olana geri dönen bizlerin silaha ihtiyacı yok. Bu kadar çok kişiyle savaşamayız da. Bizi efendinize götürün. Kendisi şölendi dedi yüzbaşı. O halde bizi ona götürmen daha da önemli diye patladı. Bütün bu resmiyetten bıkıp sabırsızlanmaya başlamış olan Fili. Uzun yolculuğumuz yüzünden bitkin ve açız ve yoldaşlarımız arasında hasta olanlar var. Şimdi elimizi çabuk tutup daha fazla konuşmayalım. Yoksa efendinizin size söyleyecek lafı olabilir. O halde peşimden gelin dedi yüzbaşı. Ve altı adamıyla çevrelerini sararak onları kapılardan ve köprüden geçirip kasabanın pazar yerine getirdi. Burası daha büyük evlerin üzerine inşa edildiği yüksek kazıklarla ve gölün yüzeyine inen çok sayıda basamak ve merdiveni olan uzun ahşap iskelelerle çevrilenmiş, sessiz sulardan oluşan geniş bir çemberdi. Büyük bir salonda çok sayıda ışık yanıyor ve pek çok kişinin sesi geliyordu. Bu salonun kapılarından geçtiler ve ışıkta gözlerini kırpıştırarak durup pek çok kişinin oturduğu uzun masalara baktılar. ''Ben dağ altı kralı Tror'un oğlu Trayn'in oğlu Thorin'' diye haykırdı Thorin kapıdan yüksek sesle. Yüzbaşı bir şey söylemeye fırsat bulamadan. Herkes ayağa fırladı. Kasabanın efendisi büyük iskemlesinden hızla ayağa kalktı. Ama ayağa fırlayanlar arasında kimse salonun uzak ucunda oturan elflerin salcıları kadar şaşırmamıştı. Efendinin masasına yaklaşarak haykırdılar. ''Bunlar kralımızın kaçan tutsakları, kim olduklarının doğru dürüst hesabını veremeyen, ormanda sinsice dolaşıp halkımızı taciz eden gezgin serseri cüceler.'' ''Bu doğru mu?'' diye sordu efendi. Aslına bakılırsa bunun dağ altı kralının böyle bir var olmuş idiyse tabii dönüşünden çok daha makul bir açıklama olduğunu düşünüyordu. Kendi yurdumuza dönmekteyken elf kralı tarafından haksız bir pusuya düşürüldüğümüz ve mesnetsiz yere tutsak alındığımız doğrudur diye yanıt verdi Thorin. Ama eskilerde bahsedilen sılaya dönüşe ne kilit engel olabilir ne de parmaklık. Bu kasaba orman elflerinin ülkesi de değildir. Ben göl halkının kasabasının efendisine hitap ediyorum. Kralın salcılarına değil. Efendi bunun üzerine tereddüt etti ve önce birine sonra diğerine baktı. Elf kralı bu yörede çok güçlüydü ve efendi onunla arasında husumet olmasını istemiyordu. Konumunu borçlu olduğu alışkanlığı gereği aklını ticarete ve paylara, yükler ve altına veren biri olduğundan eski şarkılara da pek itibar etmezdi. Ancak başkaları farklı düşünüyordu ve mesele çabucak ona sormadan halledildi. Haberler salonun kapılarından kasabaya ateş gibi yayılmıştı. Salonun içindeki ve dışındaki insanlar bağırışıyorlardı. İskeleler koşturan ayaklarla tıka basa doluydu. Bazıları dağ altı kralının dönüşüne dair şarkıları bölük pörçük söylemeye başladılar. Gelenin Tror'un kendisi değil, torunu Thorin olması onları hiç rahatsız etmiyordu. Şarkıya başkaları da katıldı ve sesleri gölün üzerine yükselerek yayıldı. Dağ altının kralı, oyma taşın kralı, gümüş çeşmelerin efendisi alıyor mirasını. Ellerde yükselecek tacı, gelecek tellerimi harpının bir kez daha. Yankılanacak altın salonları, yeniden söylenen eski zaman şarkılarıyla. Ormanlar salınacak dağlarda ve çimenler güneşin altında. Akacak serveti çeşmelerden ve altına kesecek nehirler. Dereler akacak keyifle, ışıldayıp yanacak göller. silinecek tüm bahtsızlık da keder, döndüğünde dağ altının kralı. Bu ya da buna çok benzeyen şarkılar söylediler. Ancak daha çok şarkı vardı ve şarkılara harplar ve kemanların müziğiyle birlikte bol miktarda bağırış da karışıyordu. Aslına bakılırsa en yaşlı büyük babanın belleğinde bile kasabada yaşanan böylesi bir heyecandan eser yoktu. Orman elfleri bile büyük bir hayrete, hatta korkuya kapılmaya başladılar. Elbette Thorin'in nasıl kaçtığını bilmiyorlardı ve krallarının ciddi bir hata yaptığını düşünmeye başlamışlardı. Efendiye gelince kendisi en azından hali hazırda umumi yaygaraya katılmaktan ve Thorin'in iddia ettiği kişi olduğuna inanır gibi yapmaktan başka bir çıkar yol göremedi. Böylece kendi baş iskemlesini ona bıraktı ve Fili ile Kili'yi yanında onur mevkiine oturttu. Bilbo'ya bile baş masada bir yer verildi ve kargaşanın arasında onun olanlardaki rolüne dair bir açıklama, ondan hiçbir şarkıda en muğlak şekilde de olsa bahsedilmemişti, talep edilmedi. Kısa zaman sonra diğer cüceler de kasabaya hayret verici heves sahneleri arasında getirildiler. Hepsi çok hoş ve tatminkar bir şekilde tedavi edildi, doyuruldu, evlere yerleştirildi ve şımartıldı. Thorin ve kafilesine büyük bir ev tesis edildi. Hizmetlerine tekneler ve kürekçiler verildi. Kalabalıklar bütün gün evin önünde oturup şarkılar söylediler ve herhangi bir cüce burnunu dahi dışarı çıkarsa tezahürat ettiler. Şarkıların bazıları eski olsa da bazıları epey yeniydi ve ejderhanın ani ölümünden ve nehirden göl kasabasına gelen zengin armağanlardan güven içinde bahsediyorlardı. Esin kaynağı büyük oranda efendi olan bu şarkılardan pek memnun olmasalar da cücelerin rahatı yerindeydi ve çabucak yeniden şişmanlayıp güçlendiler. Aslına bakılırsa bir hafta sonra hemen hemen iyileşmiş, kendilerine özgü renklerde halis kumaşlara bürünmüş, sakalları taranıp düzeltilmiş, adımları mağrurlaşmıştı. Thorin krallığı yeniden kazanılmış ve Smaug küçük parçalar halinde doğranmış gibi görünüyor ve yürüyordu. Söylemiş olduğumuz gibi cücelerin Hobbit'e duydukları olumlu hisler her gün güçleniyordu. Artık sızlanma ve homurdanma kalmamıştı. Sağlığına içiyor, sırtını sıvazlıyor ve üzerine titriyorlardı. Bu da iyiydi, zira Bilbo'nun keyfi pek yoktu. Ne dağın görüntüsünü unutmuş ne de ejderhayı düşünmeyi bırakmıştı. Üstelik üzerinde berbat bir soğuk algınlığı da vardı. 3 gün boyunca hapşırıp öksürdü ve dışarı çıkamadı. Ondan sonra bile şölenlerdeki konuşmaları "Hok teşekkür ederim" ile sınırlıydı. Bu esnada orman elfleri yükleriyle birlikte orman nehrinden geri dönmüştü ve kralın sarayında büyük bir heyecan vardı. Muhafız şefinin ve kahyanın başına ne geldiğini hiç duymadım. Elbette cüceler göl kasabasında kaldığı sürece anahtarlar veya fıçılardan hiç bahsedilmedi ve Bilbo asla görünmez olmamaya özen gösterdi. Yine de bilinenden fazlasını tahmin edildiğini sanıyorum. Gerçi Bay Baggins'in esrarengizliğini korumayı sürdürdüğüne şüphe yok. Her halükarda kral artık cücelerin yolculuğunun amacını biliyor ya da bildiğini sanıyordu ve kendi kendine şöyle demekteydi. Pekala, göreceğiz bakalım. Ben bu konuda söz sahibi olmadan hiçbir hazine kuyut ormandan geçerek geri dönemez. Ama hepsinin kötü bir sonla karşılaşacağına inanıyorum. Bunu da hak ettiler zaten. Her halükarda cücelerin Smaug gibi ejderhalarla dövüşüp onları öldürebileceklerine inanmıyordu. Ve hırsızlığa veya onun gibi bir şeye kalkışacaklarından şüpheleniyordu. Bu da sonunda göreceğimiz üzere tamamen haklı çıkmasa da onun bilge bir elf ve kasaba insanlarından daha akıllı olduğunu gösteriyor. Kral casuslarını göl kıyılarına ve kuzeye, dağın gitmeye razı oldukları kadar yakınına gönderip bekledi. 15 günün sonunda Thorin oradan ayrılmayı düşünmeye başladı. Yardımı kasabanın hevesi sönmemişken almak yerinde olurdu. İşleri geciktirip meseleyi soğutmak olmazdı. Bu yüzden efendiyle ve danışmanlarıyla konuştu ve yakında kafilesiyle birlikte dağa doğru gitmek zorunda olduklarını söyledi. O zaman efendi ilk kez şaşırdı. Biraz da korktu ve Thorin'in sahiden kralların soyundan gelip gelmediğini merak etti. Cücelerin Smaug'a yaklaşmaya cüret edebileceklerini hiç düşünmemişti. Eninde sonunda foyaları ortaya çıkacak sahtekarlar olduklarını sanmıştı. Yanılıyordu. Thorin elbette gerçekten dağ altının kralının torunuydu ve bir cücenin intikam için veya kendisine ait olanları geri almak için uğruna nelere cüret edebileceği bilinmez. Ama efendi gideceklerine hiç üzülmemişti. çok masraflıydılar ve gelişleri her şeyi ticaretin durma noktasına geldiği uzun bir tatile çevirmişti. Gidip Smaug'un başına bela olsunlar da bakalım o onları nasıl karşılayacak diye düşündü. Şüphesiz ey Tror'un oğlu Trayn'in oğlu Thorin dedi. Mirasına sahip çıkman gerek. Eskilerde bahsedilen zaman gelip çattı. Elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız ve krallığını yeniden kazandığında bize minnettarlığını ifade edeceğine güveniyoruz. Böylece güzün ilerlemesine, rüzgarların soğumasına ve yaprakların hızla dökülmesine rağmen bir gün kürekçiler, cüceler, Bay Baggins ve bol miktarda erzak taşıyan üç büyük tekne göl kasabasından ayrıldı. Kararlaştırılan karaya çıkma noktasında onları karşılamak üzere dolambaçlı yollardan atlar ve midilliler gönderilmişti. Efendi ile danışmanları onlara kasaba binasının göle inen merdivenlerinde veda ettiler. İnsanlar iskelelerden ve pencerelerden bakıp şarkılar söylediler. Beyaz kürekler sulara batıp çıktı ve göl üzerinden kuzeye uzun yolculuklarının son safhasına doğru yola çıktılar. Tepeden tırnağa mutsuz olan tek kişi Bilbo'ydu. Kapı eşiğinde. İki günlük yolculuğun ardından uzun gölün kaynağına doğru kürek çektiler ve akan nehre geçtiler. Artık önlerinde kasvetle yükselen yalnızlığı görebiliyorlardı. Dere güçlüydü ve ilerlemeleri yavaştı. Üçüncü günün sonunda nehrin birkaç metre yukarısında sol ya da batı kıyısına yanaşıp karaya çıktılar. Burada onları diğer erzakları ve kendi kullanımları için gerekli malzemeleri taşıyan atlar ve binek hayvanları olarak gönderilen midilliler karşıladı. Midillilere yükleyebildiklerini yüklediler. Geri kalanları bir çadırın altına depoladılar. Ama kasabalı insanlardan hiçbiri dağın gölgesinin bu denli yakınındayken bir geceliğine bile yanlarında kalmaya yanaşmadı. En azından şarkılar gerçekleşene kadar olmaz dediler. Bu yaban ellerde ejderhaya inanmak, Thorin'e inanmaktan daha kolaydı. Aslında arazinin tamamı ıssız ve boş olduğundan erzaklarının başına muhafız dikilmesine gerek de yoktu. Böylece refakatçileri yanlarından ayrılıp çoktan çökmeye başlayan geceye rağmen nehir üzerinde ve kıyıya yakın yollarda hızla uzaklaştılar. Soğuk, yalnız bir gece geçirdiler ve cesaretleri kırıldı. Ertesi gün bir kez daha yola düştüler. Balin ile Bilbo yanlarında ağır yüklü birer midilli taşıyarak arkalarından geliyordu. Diğerleri patika olmadığından biraz ileriden yollarını yavaşça seçerek gidiyordu. Akan nehirden saparak ve dağın güneyde kendilerine doğru uzanan büyük bir çıkıntısına giderek yaklaşarak kuzeybatıya doğru yol aldılar. Bu yorucu, sessiz ve hırsızlama bir yolculuktu. Kahkaha da, şarkı da, harp sesi de yoktu. Ve gölün yanında söylenen eski şarkıların yüreklerinde uyandırdığı gurur ve umutlar sönerek yerlerini zahmetli bir kasvete bıraktı. Yolculuklarının sonuna yaklaştıklarını ve bunun çok korkunç bir son olabileceğini biliyorlardı. Etraflarındaki Thorin'in söylediğine göre bir zamanlar yeşil ve güzel olan arazi kasvetli ve çorak bir hal aldı. Çok az çimen vardı ve çok geçmeden ne çalı kaldı ne ağaç, sadece uzun zaman önce kaybolanların kanıtı kırık ve kararmış kütükler. Ejderhanın harabesine gelmişlerdi. Üstelik yılın sonuna yaklaşırken. Dağın eteklerine herhangi bir tehlikeyle veya ejderhaya dair ininin etrafında yarattığı çölden başka bir emareyle karşılaşmadan ulaştılar. Dağ önlerinde karanlık ve suskundu ve daha da yükseklere uzanıyordu. İlk kamplarını Kuzgun Tepesi adlı bir yükseklikte biten Büyük Güney Çıkıntısı'nda kurdular. Burada bir zamanlar eski bir nöbetçi mevzii vardı ama fazla açıkta olduğundan henüz buraya tırmanmaya cesaret edememişlerdi. Bütün umutlarının bağlı olduğu gizli kapıyı aramak için dağın batı çıkıntılarına doğru yollanmadan önce Thorin güneyde ön kapının bulunduğu toprakları keşfetmek üzere bir kafile gönderdi. Bu amaç için Balin, Fili ve Kili'yi seçti. Bilbo da onlarla birlikte gitti. Gri ve sessiz yarların altından Kuzgun Tepesi'nin eteklerine yürüdüler. Orada nehir, Dale Vadisi'nin üzerinde geniş bir halka çizdikten sonra dağdan göle dönerek hızla ve gürültüyle akıyordu. Kıyıları çıplak ve kayalıktı. Nehrin yanında dik yamaçlar oluşturuyorlardı. Ve çok sayıda kayanın arasından köpüklenip sularını sıçratarak akan dar akarsuyun üzerinden bakan yerde dağın kollarının gölgesi altındaki geniş vadide kadim evler, kuleler ve duvarların gri harabelerini görebiliyorlardı. Değilden tüm kalanlar orada yatıyor dedi Balin. O kasabada çanların çaldığı günlerde dağın yamacı yemyeşil ağaçlarla kaplıydı ve korunaklı vadi zengin ve güzeldi. Bunu söylerken hem hüzünlü hem de sert bir ifadesi vardı. Ejderhanın geldiği gün Thorin'in yanında olan cücelerden biriydi. Nehri kapıya doğru daha fazla izlemeye cesaret edemediler ama güney çıkıntısının bitiminin ilerisine bir kayanın ardına saklanıp yatarak dışarı bakıp dağın kollarının arasında koca yamaç duvarındaki karanlık mağara ağzını görebildikleri noktaya gittiler. Akan nehirin suları buradan doğuyordu ve ağızdan buhar ve kara bir duman da geliyordu. Çorak arazide siyah ve uğursuz bir karga dışında hiçbir şey kımıldamıyordu. Taşlara çarpan suyun ve ara sıra haşince gaklayan bir kuşun sesinden başka bir şey duyulmuyordu. Balin ürperdi. "Geri dönelim," dedi. "Burada hiçbir faydamız dokunamaz. Bu kara kuşların görünüşünden de hoşlanmadım. Kötülüğün casuslarına benziyorlar." O halde ejderha hala yaşıyor ve dağın altındaki salonlarda. "Dumanlardan böyle tahmin ediyorum," dedi Hobbit. "Bu onu kanıtlamaz," dedi Balin. "Gerçi haklı olduğuna şüphem yok. Ama bir süreliğine uzaklaşmış veya dağ yamacında yatarak nöbet tutmakta olabilir. Ben yine de kapılar olsa da o hoş zaman sanki yıllar öncesinde kalmıştı." Tehlikeli bozkırda yapayalnızdılar. Başka kimseden yardım alma umutları yoktu. Yolculuklarının sonunda olsalar da amaçlarına ulaşmaktan her zamanki kadar uzaktılar sanki. Hiçbirinde fazla cesaret kalmamıştı. Şimdi söylemek tuhaf olacak ama Bay Baggins'te hepsinden çok daha fazla cesaret vardı. Sık sık Thorin'in haritasını ödünç alıp ona bakar, rünlere ve Elrond'un okuduğu ay harflerindeki mesaja kafa yorardı. Cücelerin batı cephesinde tehlikeli gizli kapı arayışlarını başlatan da o oldu. Kamplarını güneyde nehir kapılarının bulunduğu büyük vadiden daha dar ve iki duvarı dağın alçak kollarından oluşan bir vadiye taşıdılar. Burada dağ kollarından ikisi, dağın ana kütlesinden batıya doğru dik yamaçlı çıkıntılar halinde ta düzlüğe kadar iniyordu. Bu batı cephesinde ejderhanın yağmacı ayaklarının izleri daha azdı ve midillileri için biraz çimen bulunuyordu. Güneşin ormana doğru batmaya başladığı ana kadar gün boyunca yar ve duvarın gölgesinde kalan bu kamptan gün be gün kafileler halinde ayrılıp dağın yamacına çıkan patikalar aradılar. Harita doğruysa yarın çok yukarısında vadinin tepesinde gizli bir kapı bulunmalıydı. Gün be gün kamplarına elleri boş döndüler. Ama nihayet beklenmedik bir anda aradıklarını buldular. Fili, Kili ile Hobbit bir gün vadiden güneybatı köşesindeki yuvarlanmış kayaların arasında tökezleyerek inmekteydi. Öğle sularında sütun misali tek başına duran büyük bir taşın ardına süzülen Bilbo, yukarı çıkan kaba basamakları andıran bir şey buldu. O ve cüceler bu basamakları heyecan içinde tırmanarak, dolanarak, kah kaybolup, kah yeniden ortaya çıkarak güney çıkıntısının üzerine yönelen ve onları nihayet dağın cephesi boyunca kuzeye dönen daha dar bir kaya çıkıntısına getiren dar bir patikanın izlerini buldular. Aşağı baktıklarında uçurumun tepesinde vadinin başından aşağıdaki kamplarına bakmakta olduklarını gördüler. Sessizce sağ taraflarındaki kayalık duvara tutunarak tek sıra halinde çıkıntının üzerinde yürüdüler. Ta ki duvar açılıp küçük ve dik duvarlı, zemini çimlerle kaplı ve sessiz bir çıkmaya varana dek. Buldukları giriş uçurumun çıkıntısı yüzünden aşağıdan görülemiyordu. O kadar küçüktü ki uzaktan bakıldığında koyu renkli bir çatlaktan başka bir şey görülemezdi. Bir mağara değildi ve üstten gökyüzüne açılıyordu. Ama içteki ucunda, yere yakın olan kısmında taş ustasının elinden çıkmışçasına pürüzsüz olmakla birlikte görünürde hiçbir eklem yeri veya gediği olmayan yassı bir duvar yükseliyordu. Kolon, üst pervaz veya eşiğe benzeyen bir şey yoktu. Sürgüye, kilit diline veya deliğine de. Yine de kapıyı nihayet bulmuş olduklarından hiç şüphe etmediler. Kapıyı dövdüler, ittiler ve omuzladılar. Ona hareket etmesi için yalvardılar. Kırık dökük açılma büyüleri söylediler ve hiçbir kımıldanma olmadı. Nihayet yorgun düşüp dibindeki çimenlerde dinlendiler ve akşam olunca aşağı doğru uzun inişlerine başladılar. O gece kampta heyecan vardı. Sabah olunca bir kez daha yer değiştirmeye hazırlandılar. Geride sadece midillileri ve nehirden beraberlerinde getirdikleri erzakların başında nöbet tutmak üzere Bofur ve Bombur kaldı. Diğerleri vadiden indiler. Yeni bulunan patikayı ve dar çıkıntıyı tırmandılar. Burası o kadar dar ve yanlarında altı keskin kayalarla dolu 45 metrelik bir uçurum varken öyle soluk kesiciydi ki çıkın veya çanta taşımalarına olanak yoktu. Ama her biri beline sıkı sıkı sarılmış halde bir kangal halisurgan sardı. Böylece küçük çimenli çıkmaya nihayet başlarına bir talihsizlik gelmeden varmayı başarabildiler. Burada aşağıdan ihtiyaç duydukları şeyleri iplerle yukarı çekerek üçüncü kamplarını kurdular. Zaman zaman kili gibi daha hareketli cüceleri haber alışverişi yapmak veya bofur yüksekteki kampa çekildiğinde aşağıdaki nöbete katılmak üzere indirebiliyorlardı. Bombur patikadan da iple de çıkmaya razı gelmiyordu. "Ben böyle dar patikalar için fazla şişmanım," dedi. "Başım döner, sakalıma basarım, sonra yine 13 kişi kalırsınız. Düğümlü ipler de beni çekmeyecek kadar ince. Şans eseri göreceğiniz gibi bu doğru değildi." Bu arada bazıları açıklığın ilerisindeki kaya çıkıntısını keşfetmiş ve dağın yamacında sürekli tırmanan bir patika bulmuşlardı. Ama o yönde fazla uzağa gitmeye cesaretleri yoktu. Bunun fazla bir yararı da olmazdı zaten. Yukarıda kuşların veya taşların gediklerinde öten rüzgarın sesinden başka bir sesin bölmediği bir sessizlik hüküm sürüyordu. Alçak seslerle konuşuyorlar, asla seslenmiyor veya şarkı söylemiyorlardı. Zira her bir taşın altında tehlike gizli olabilirdi. Kapının giziyle meşgul olan diğerleri başarılı olamamıştı. Rünler veya ay harfleriyle uğraşamayacak kadar hevesliydiler. Bunun yerine durdurak bilmeden kapının pürüzsüz kaya yüzünün tam olarak neresinde olduğunu keşfetmeye uğraşıyorlardı. Göl kasabasından bir sürü maymuncuk ve çeşit çeşit alet getirmişlerdi ve başlangıçta bunları kullanmaya çalıştılar. Ama taşa vurduklarında kapsalar paramparça olup kollarını acımasızca çizdi. Çelik başlarda kırıldı veya kurşun gibi eğildi. Madencilik sanatının bu kapıyı kapatan büyüye karşı bütünüyle faydasız olduğunu görüyorlardı. Yankılanan sesler de onları dehşete düşürüyordu. Bilbo kapı eşiğinde oturmanın yalnız ve sıkıcı bir şey olduğunu düşünüyordu. Elbette aslında ortada kapı eşiği falan yoktu. Ama duvarla açıklık arasındaki yere Bilbo'nun uzun zaman önce Hobbit kovuğundaki partide akıllarına bir şey gelene kadar kapı eşiğinde oturabileceklerini söylediği zamanı hatırlayarak şaka olsun diye kapı eşiği adını takmışlardı. Oturup düşünme işini de yaptılar ya da amaçsızca ortada dolandılar ve suratları giderek daha çok asıldı. Yolun keşfedilmesi üzerine biraz yükselen moralleri artık yerlerde sürünüyordu. Yine de vazgeçip gitmeye razı değildiler. Hobbit artık cücelerden daha zeki değildi. Sırtını kaya cephesine verip açıklıktan batıya doğru uçurumun üzerinden engin toprakların ardında kuyu ormanın karanlık duvarına ve ötesindeki zaman zaman küçük ve uzak da olsalar dumanlı dağları seçebildiğini düşündüğü ıraklara bakıp durmaktan başka bir şey yapmıyordu. Cüceler ona ne yaptığını sorunca şöyle cevap veriyordu. "Kapı eşiğinde oturup düşünmenin hatta içeri girmenin de benim görevim olduğunu söylemiştiniz. Ben de oturup düşünüyorum işte. Ama korkarım düşünceleri görevden çok mavi uzaklıkların ötesinde yatanlarda, sessiz batı ellerinde, tepede ve altındaki kendi hobbit kovuğundaydı." Çimenin ortasında iri bir gri taş duruyordu ve Bilbo ona gözünü dikip kasvetle bakıyor veya kocaman salyangozları izliyordu. Serin duvarları olan küçük ve kapalı çıkmaya bayılır gibiydiler ve bir sürü dev boyutlu salyangoz taşın yanlarında yavaş ve yapışkan bir şekilde sürünmekteydi. "Yarın güzün son haftası başlıyor," dedi Thorin bir gün. "Güzden sonra da kış geliyor," dedi Bifur. "Ondan sonra da gelecek yıl," dedi Duvalin. "Burada bir şey olana kadar da sakallarımız uçurumdan sarkıp aşağıdaki vadiye değecek boya gelecek. Hırsızımız bizim için ne yapıyor? Görünmez bir yüzüğü olduğuna ve artık özellikle kusursuz bir sanatçı olması beklendiğine göre ön kapıdan girip biraz casusluk yapabileceğini düşünmeye başlıyorum." Bilbo bunu duydu. Cüceler oturmakta olduğu girintinin hemen üzerindeki kayalardaydı ve vay canına diye düşündü. Demek artık böyle düşünmeye başladılar. Onları düştükleri güçlüklerden kurtarması gereken hep zavallı ben oluyorum. En azından büyücü gitti gideli böyle. Ne yapacağım ben? Sonunda başıma feci bir şey geleceğini bilmem gerekirdi. O bassız değil vadisini bir daha görmeye dayanabileceğimi sanmıyorum. Hele o buharları tüten kapı. O gece perişan bir haldeydi ve gözüne neredeyse hiç uyku girmedi. Ertesi gün cücelerin hepsi farklı yönlere dağıldı. Bazıları aşağıda midillilere talim yaptırıyordu, bazıları ise dağ yamacında dolanıyordu. Bilbo bütün günü çimenli çıkmada taşa veya açıklıktan batıya bakarak geçirdi. İçinde bir şeyi beklediğine dair tuhaf bir his vardı. Belki de büyücü bugün aniden geri döner diye düşündü. başını kaldırdığında uzaktaki ormanları hayal meyal görebiliyordu. Güneş batıya dönerken uzak çatısında ışık soluk yaprakların sonuncularını yakalamış gibi sarı bir parıltı oldu. Çok geçmeden güneşin turuncu topunun göz hizasına doğru inmekte olduğunu gördü. Açıklığa gitti ve orada yeryüzünün kenarının üzerinde soluk ve belli belirsiz de olsa ince bir yeni ay vardı. O anda arkasında sert bir çatırtı duydu. Çimendeki gri taşın üzerinde soluk sarı göğsü kara lekelerle dolu, neredeyse kömür karası bir ardıç kuşu vardı. Çatırt! Bir salyangoz yakalamıştı ve taşa vurup duruyordu. Çatırt! Çatırt! Bilbo aniden anladı. Bütün tehlikeyi unutarak çıkıntıda durdu ve seslenip ellerini sallayarak cüceleri çağırdı. En yakında olanlar çıkıntının üzerinden ellerinden geldiği kadar hızlı bir şekilde kayaların üstünde tökezleyerek ve meselenin ne olduğunu merak ederek ona doğru geldiler. Diğerleri iplerle yukarı çekilmek için seslendiler. Elbette o Bombur hariç, o uyuyordu. Bilbo çabucak açıkladı. Hepsi suskunlaştı. Hobbit gri taşın yanında durdu ve cüceler sakallarını sallayarak sabırsızlıkla beklediler. Güneş giderek alçaldı ve umutları azaldı. Kızıl bulutlardan bir kuşağa çöküp ortadan kayboldu. Cüceler sızlandılar ama Bilbo neredeyse hareketsiz beklemeye devam ediyordu. Küçük ay ufka doğru batmaktaydı. Akşam geliyordu. Derken aniden umutlarının en sönük olduğu anda güneşin bir kızıl ışını bulutların arasından bir gedikten bir parmak misali kurtuluverdi. Bir parıltı dosdoğru açıklığa dalıp pürüzsüz kaya yüzüne düştü. Başını yana eğmiş, boncuk gibi gözleriyle yüksekteki tüneyinden onları izlemekte olan ihtiyar ardıç kuşu aniden şakıdı. Yüksek bir çatırtı duyuldu. Bir kaya taneciği duvardan ayrılıp düştü. Aniden yerin yaklaşık bir metre yukarısında bir delik belirdi. Cüceler hızla fırsatlarının sönmesi korkusuyla titreyerek kayaya koşup ittiler. Ama nafile. "Anahtar! Anahtar!" diye haykırdı Bilbo. "Thorin nerede?" Thorin aceleyle geldi. "Anahtar!" diye bağırdı Bilbo. "Haritayla birlikte gelen anahtar. Onu hemen dene, henüz zaman varken." Derken Thorin kayaya yaklaştı. Boynundaki zincirde asılı anahtarı çekti. Onu deliğe yerleştirdi, deliğe uydu ve içinde döndü. Şak! Parıltı söndü, güneş battı, ay kayboldu ve akşam gökyüzüne fırladı. Hepsi bir araya toplandılar ve kaya duvarının bir bölümü yavaşça çöktü. Uzun, düz çatlaklar belirip genişledi. 1,5 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde bir kapının hatları belirdi. Ve kapı yavaşça, hiç ses çıkarmadan içeri doğru açıldı. Dağ yamacındaki delikten adeta karanlık bir buğu gibi dışarı akıyordu. Ve gözlerinin önünde, içinde hiçbir şeyin görülemediği koyu bir karanlık, içeri ve aşağı giden açık bir ağız yatıyordu.